Ayrım 5.
Babamın hamallık yılları. Hacı Ömer Adana'ya 1921 yılında kurtuluş şenliklerine gitmiş. Bey baba ona yol göstermiş, çalışacak iş, yatacak yer bulmuş. Hacı Ömer de bey baba gibi önce çırçır fabrikalarında 1 metre 80 santime varan uzun boyu, iri kemikli fakat gıdasızlıktan zayıf vücuduyla balya basıp para biriktirmeye başlamış. Amca ile yeğen 1-2 ay Asım Bey'in işlettiği Boduroğlu Çırçır Fabrikası'nın pamuk ambarında yatıp kalkmışlar. Daha sonra Akçakan işlettiği bir hana geçmişler. Pamukhan'ın mülkiyeti Adana'yı terk eden bir gayrimüslime aitmiş. Adana'dan ayrılırken işletmesini Behram Ağa'ya bırakmış. Akçakayalı Behram Ağa sert tabiatlı bir ihtiyarmış. Fakat bey baba ve Hacı Ömer'e büyük yardımları dokunmuş. Behram Ağa Akçakayalı iki hemşirisinin gıdasına bakar, onların paralarını saklar, dertli. Hacı Ömer'in ilk işi olan hamallıktan günde 80 kuruş kazandığı, bunu 20-25 kuruşuyla karın doyurduğu, 10 kuruşunu yatak parası olarak harcadığı, kalan 50 kuruşu biriktirdiği söylenir. O günlerde yaşayanlardan duyduklarını Sadun Tanju şöyle hikaye ediyor. Acayip bir tutkusu vardı oğlanın, hep çalışmak ve kazanabilmeyi ele geçirmek istiyordu. Para öylesine kutsal bir nimetti ki onun gözünde, en gerekli ihtiyaçları için bile harcamaktan korkuyordu. Genç gövdesi açtı, doymak istiyordu. Anadolu çocukları sağlıklarının ve güçlerinin tatlı yiyerek artacağına inanırlar. Bu da hamur tatlılarını çekiyordu. Mideyi dolduran, tokluk duygusu yarattığı halde insanı iyi beslenmemenin göz açlığına düşüren, yanlarının cam mekanlarına bakarken mide kazınmalarıyla insanı hasta eden ucuza karın doyurma oyundan bir türlü vazgeçmiyordu. Bir şey tahta bir kutu içinde biriktirdiği paralardı. Küçük sağlam bir tahta kutuyu kendine kasa yapmıştı ve kazancını orada bildi. Sessiz, yumuşak başlı bir adam olan amcası da kazancını o kutuya atardı. Oğlan para tutkusuyla Ahmet'i de etkisi altına almıştı. Görünüşte sıkılgan amcasının peşine düşmüş, onun dediğinden çıkmaz itaatli bir yeğendi. Oysa asıl dizginleri elde tutan Ömer'di. Ne kazandılar, ne harcadılar, ne biriktirdiler, kuruş kuruş hesap eder, ortak kasadan harcamaya fırsat vermezdi. Ahmet'in okumuş yazmışlığı yoktu, hesap kitap bilmezdi. Yeğeninin hesabının bu kadar kuvvetli oluşu onda bir çeşit hayranlık yaratıyordu. Ömer'in ortak emeklerine kol kanat germesi bereket getiriyordu. Ahmet'in de inancı buydu. Emmi diye hitap ettiği bey babanın himayesinde adını inceliklerini öğrenip kendine güveni artan Hacı Ömer, kısa sürede işçi müteahhitliğine başlamış. Balya basma işlerini fabrikalardan götürüp bu işçileri çalıştırarak para kazanmış. Balya başına fabrikalardan 15 kuruş alıyor, balyayı hamala 10 kuruşa doldurunca her şansı oluyormuş. Hamal olarak çalıştırdığı köylüler Hacı Ömer'i ağa diye çağırmaya başlamışlar. İşte ağalık bu. Hacı Ömer'in ve emmisi bey babanın Pamukhan müsteciri Behram Ağa'daki tasarrufları 2 altın lirayı bulduğunda keyiflerini kaçırmış. Bir gün Behram Ağa Hacı Ömer ile emmisini karşısına almış. Bakın çocuklar demiş, Hacı Ömer'in babası Hacı Yemen'e harbe giderken ben borç istedi, ben de verdim. Şimdi sizin imkanınız oldu, bu borcu ödeyin. Bey babanın anlattığına göre Behram Ağa'nın bu isteğini çözmüş. Behram Ağa'nın doğru söylediği şüphesiz ama o kadar emekle biriktirilen 2 altın liranın biri yok oluyor. Hacı Ömer'in üzüntüsü çok sürmemiş. Birkaç gün sonra gene bir iş dönüşü Behram Ağa, çocuklar demiş, ben Allah'ıma 5 vakit namazda dua ederim. Allah'ım borcumu acısı helal olsun derim. Ben bir şeyi de helal ettiğim borcu yetiminden alamam. Hacı Ömer Behram Ağa'nın bu sözleri üzerine havalara uçmuş. İlk uğurlu sermayem bu altın liradır derdi. Hacı Ömer ve emmisi bey baba biriktirdikleri 2 altın lirayla pamuk komisyonculuğuna başlamışlar. Paraları yettiğince pamuk alıp satmışlar. Pamuk alım satımını tarttırmak, Adana'da çok az kimsede kantar var. Tartı için para ödüyorlar. Hacı Ömer'in tek arzusu bir kantar sahibi olmak. İşlerde George Lütfullah adındaki ihracatçıya iş yapıyorlar. İhracatçı bir hizmetlerinden çok memnun kalıyor. Çıkarını şiş veriyor. Hacı Ömer bu sarı lirayla hemen bir kantar alıyor. Bu kantar Hacı Ömer ve emmisinin Adana'daki ilk yatırımıdır. Hem Hacı Ömer ve hem de bey baba bu kantara sahip oldukları da ne kadar çok mutlu olduklarını, günlerce nasıl uyuyamadıklarını anlatırlar. 4. Babamın annemle evlenmesi ve Adana'ya yerleşme. Babam o zamanın parasıyla 1000 lira biriktirince koçan alıp satmaya başlamış. Daha önce de bahsetmiştim, koçan belli miktarda belli kalite pamuk karşılığı çıkarılan, değerli kağıda verilen isimdir. Bir nevi tapu gibidir. Gayrimenkul de Pamuk alım satımında da koçanın önemi odur. Pamuk yer değiştirmeden koçanla alınıp satılır. Ve işte o günlerde de anneye karar vermiş. O zamanlar Menemencioğlu Hanı diye tanınan binaya yakın bir sarı ev kiralamış. Evin altı kerete yeri işçisi olarak kullanılıyormuş. Evin bir yanı bataklık, öbür yanı sazlıkmış. Bu evde annesi Pembe Kadın, emmisi Beybeş Mehmet ve diğer akrabalar hep birlikte oturuyorlarmış. Hacı Ömer annesini Adana'ya getirdikten sonra ailenin Akçakaya ile ilişmemiş. Aile yazları Akçakaya'da geçirmeye devam etmiş. Akçakaya'da bahçeli iki katlı güzel bir ev satın alınmış. Koççu sayısı artmış. Yarıcı usulü tarla bulunup kavun, karpuz, sebze, patates ekilip dikilmiş. Akçakaya köyünden ayrılıp başkanlar için artık Akçakaya yayla olarak adlandırılıyor. Bilindiği gibi Anadolu deyimiyle yayla, köylülerin yaz ve bahar aylarını geçirdikleri bir yüksek arazilerdir. Kurak köylerde yaşayan hayvan sahipleri yaylalara hayvanlarını beslemek amacıyla çıkarlar. Sıcak bölge hayvanları olsun olmasın, yaylaya çıkmak bir hava değişimidir. Toprağın ve tabiatın nimetlerinden daha fazla yararlanmak. Babam, emmim Adana'da yalnız yaşarlarken Akçakaya'da sadece ailelerini görmek amacıyla giderlermiş. Annesi Pembe Kadın'ı Adana'ya getirdikten sonra Pembe Kadın yaz ve bahar aylarını Akçakaya'da geçirmeyi adet haline getirmiş. Bu Akçakaya'ya gidişler de yaylaya çıkmak diye söylenir olmuş. Çukurova'dan Akçakaya'ya yaylaya çıkmak için giden bir başka aile daha varmış. Bu aile Seyit Ağa ailesiymiş. Seyit Ağa bey babanın ve babamın Ceyhan ile Adana'yı keşfetmeden önce Çukurova'nın verimli topraklarına koşmuş. Ceyhan'ın Mangıt köyünde arazi satın almış. Pamuk, buğday ekmek, kazandığı parayla dükkan almış, ev almış. Anadolu deyimiyle mal sahibi olmuş. Seyit Ağa'nın ilk evliliğinden bir oğlu Hacı Beyazı var. Saliha, Sadıka ve Pakize. Kızlar anneleri ölünce üvey anne yanında büyüyorlar. Kızlar büyüdükçe arasındaki sürtüşme artıyor. Seyit Ağa'nın ikinci karısından aklı fikri şu: bir kısmet çıksa da şu kızlar hayırlısıyla evden gitse. Kız harman yerinde gördüğü Sadıka'yı gözüne kestirmiş. Bu kız oğlum Hacı Ömer'e layık diye düşünmüş. O günlerin Anadolu törenleri, aileler karar veriyor. Erkeğin ve hele kızın genellikle itiraz hakkı yok. Ceyhan'da büyüyen Sadıka yayla mevsimi Akçakaya'yı şöyle böyle görürmüş. Ömer ise kendinden 6-7 yaş küçük olan Sadıka'yı hayal meyal çocukluğundan bilirmiş. Sadıka fındık renkli, sakin bakışlı, biraz mahzun gözleriyle 1 metre 60 santim boylarında ufak tefek bir kız. O zamanlar 17 veya 18 yaşlarında. Hacı Ömer ise 1 metre 80 santim boyunda, iri kemikli fakat etine dolgun olmayan, yaptığı hadise eserinde sertleşmiş bakışları ve sertleşmiş karakteriyle topraktan kopmuş bir Anadolu genci. Herhalde 23-24 yaşında. Evlenmeyi falan düşünmüyor ama annesi oğlunun artık evlenme çağının geldiğine karar vermiş. Pembe Kadın Sadıka'yı sana isteyeceğim dediğinde ağzından çıkan cümle sadece şu: madem öyle münasip görüyorsun, Allah'ın dediği olsun ana. Yıllarda 4.000 lira kadar parası varmış. Ama o günkü ölçülerde ve hele Seyit Ağa'nın durumuna göre gene de kızına denk bir damat. Anlatılanlara göre Seyit Ağa, bu çocuk haşarı ama azimli, çalışkan, karakteri sağlam, ileride başarıya ulaşacağı şüphesiz diyerek kıza görücü giden Pembe Kadın'a işi uzatmadan evet cevabını vermiş. 1928 yılının yazında yayla mevsimi Hacı Ömer Sadıka ile evlenmiş. Düğün köyde yapılmış. Düğünden sonra babam ve annem Akçakaya'da sonradan sahip oldukları, giriş kapısının üzerinde aslan heykelleri bulunan, bahçe içindeki iki katlı evin bir odasında bir süre kalmış. Sonra babam Adana'ya dönmüş. Yayla mevsimi sonunda ise annesi gelinini alıp Adana'ya gelmiş. Babam evleniyorum diye Adana'da bir ev satın almış. Bu ev dört yol ağzı denen mıntıkada demir yoluna giden yol civarında eski Türk Hava Kurumu binası karşısında iki katlı kerpiç bir evdi. O zamanlar şehrin tamamen dışında tren istasyonuna yakın olan bu ev şehirleşmesiyle tam ortada kaldı. 1970 yıllarında da yol geçti, yıktırıldı. Bu evde babam Hacı Ömer ile annem Sadık başlıyorlar. Evde kaynana Pembe Kadın var. Babamın amcası, daha sonra Pembe Kadın'la da nikah kıyan Hacı Ahmet var. Babam ona emmi diyor. Babamın kardeşi Hacı Mehmet Ağa da evde. Hacı Mehmet Ağa evlenmiş, 3 çocuğu olmuş. Babamın 6 çocuğu da yardımcı kadın bunlara ilaveten. Hepsi bir çatı altında 4 gözlü bir kerpiç evde yaşıyorlar. Bu yaşam 1942 yılına kadar birlik ve dirlik içinde, dolayısıyla da bereketli sürdü gitti. 5. Adana'ya gelen Kayserililer. Kayseri sert iklimi, bereketsiz topraklarıyla insanları besleyemeyen bir yöredir. Bunun için Kayserili rızkını başka yerlerde aramak zorunluluğunu duyar. Ömer'in hayatını anlatan Ak Altın'ın Ağası isimli kitabında Kayseriler hakkında şöyle diyor. Kayserililer başarıya kendi bölgelerinde ulaşmamışlar. Kendi bölgelerinde aynı çeşit zeka ancak birbirini baltalar. Ta Boğazlıyan'a kadar. Boğazlıyan Kayseri'nin merkezinden 18 kilometre uzaklıkta bir kazadır. Çarpışırlar. Boğazlıyan'dan sonra savaş durur ve karşı Kayserili, Kayseriliye el verir. Birbirlerini İzmirlilerden fazla tutarlar. Ellerine düşen fırsatları destekleşedir. Yoksul bölge insanları olduklarından zora dara dirençleri fazlacadır. Başarılarını bir de göçmenlikte aramalıdır. Rızk uyanık olmaya kararlıdır. En uyuşuk insan bile ev değiştirirken hiç olmazsa 3 gün için canlanır. İnsan memleket değiştirirken daha hem suyun üstünde yüzmek hem kök salmak için. Kayada oyulmuş inle toprakta oyulmuş mezar arasında yaşayan dirilmeyi başka yerden bekler, başka yerde bulur. Anadolu'nun taş köylerinden göçenlerin psikolojisi budur. Ne yapmışlarsa bile gerçek güçleri buradan gelir. Dirilmek için göçen güçlü adamlar homojen yani mütecanis olmayan geniş çevrelerde daha bakırlar. Homojen kitlelerde direnme birliği fazladır, birliği yenmek zordur. Kayserililerin Adana'daki olmayan kentlerdeki başarılarının bir nedeni de budur. Bu gibi yerlerde çatışmalar birleşmelerden boldur. Kayserililer gibi insanlar için bu çatışmalardan faydalanmak oldukça kolaydır. Akçakaya'nın otu saz, kuşu kazdır. Amma ve lakin Adana'nın otu kekik, kuşu kekliktir. Akçakaya'nın fakir tabiat şartlarından sonra Adana'nın verimli topraklarına kavuşanlar Adana'yı böyle tarif ederler. Adana genelinde Çukurova toprakları bereketli de 1950'li yıllara kadar buralara ölüm ovası gözüyle bakılırdı. İnsanların vahşi tabiat şartlarını kullandığı ölüm ovasını bereket ovasına, hastalık beşiği çeltik tarlalarını zenginlik kaynağı beyaz altın pamuk tarlalarına dönüştürdü. Büyüklerimizden dinlediğimize göre Çukurova bir zamanlar ölüm ovası diye bilinirmiş. Ovaya inen bir daha geri dönmezmiş. Karadan tek bir ulaşım yolu varmış. Denizden ulaşım ise zaman alırmış. İnsanlar dağlarda yaşamayı seç. 1977'de Adana valisi dağlardaki yörüklerin çadırlarını yıktırıp onları ovaya indirmiş. İnsanlar doğayla boğuşmak zorunda kalmışlar. Yaşamak için ekip biçmeye başlamışlar. Çukurova'ya pamuğun girmesine İngilizler sebep olmuş. 1861-1865 yıllarında Amerikan İç Savaşı sırasında Amerika'nın güneyindeki pamuk tarlaları olunca daha önce Amerika'dan pamuk alan İngiliz tekstilcileri gözlerini Mısır'a, Orta Doğu'ya, Hindistan'a çevirmişler. 1867 Aziz'in Avrupa gezisinde Manchester dokuma fabrikaları sahipleri padişahtan Türkiye'de pamuk ekimine önem vermesini istemişler. Gerçekte o tarihlerden 35-40 yıl önce Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Anadolu'ya yaptığı seferlerde bu bölgeye pamuk tohumunu getirmiş. Pamuk üretimini başlatmış. Sultan Abdülaziz Avrupa'dan dönünce pamuk işi büyümüş. Bir fabrikası kurulmuş. Bölgede ihracat amacıyla pamuk üretimi gelişmiş. Adana'daki toprak mülkiyetinin ovaya indirilmesi olayına bağlanır. O sırada toprağı zorla aşiret beylerine dağıtmışlar. Doğuştan çiftçi olmayan Türkmen beyleri topraklarını yarıcılara işlettirmişler. Beyler ya kendi rızalarıyla yarıcılara toprak bağışlamış ya da açık göz yarıcılar beyin topraklarına sahip çıkmış. Daha sonra Adana'dan göç eden gayrimüslimlerin topraklarını bunları işleyen yarıcılar başkalarına verdirmemiş. Böylece karışık bir toprak mülkiyeti yapısı ortaya çıkmış. Çukurova çok sulaktır. Etrafı çevrelerindeki kar örtüsü ilkbaharda ovayı sele boğar. Suya doyan toprakların üzerinde sular yayılır. Bataklıklar teşkil. Akarsular yağmurda kar erime mevsiminde coşar. Etraflarını silip süpürür. Bu yetmezmiş gibi göçerlerin bitki örtüsü ağaçları kesip kurutması tabiatın daha da vahşi hale gelmesine neden olmuştur. Ovanın bol sulu olması pamuk yanında çıkılmıştır ama çeltik ekimi yayıldıkça sivrisinek sıtma ve ölüm de çoğalmıştır. 1940'lı yıllarda sıtmanın kontrol altına, 1950'li yıllarda suların kontrol altına alınması ve ulaşım ağının kurulması, 1960'lı yıllarda sulama sistemlerinin gerçek kurtuluşudur. Babam Hacı Ömer'in nasıl bir ortam içinde işini geliştirdiğini değerlendirebilmek, fiyat şartlarının, ekonomik şartlarının bugünkünden farkını bilmekte yarar vardır. Babam Hacı Ömer'in Adana'daki ilk yıllar, milli sanayici yetiştirme arayışları dönemidir. Rum ve Ermenilerin çekilişiyle iyice sönükleşmiş bulunan ekonomik hayata, Türkleri heveslendirebilmek için devlet durmadan sloganlar üretir. Ticaretin kutsal bir iş ve hizmet olduğunu yaygınlaştırmaya çalışırmış. Türkleri sanayi alanına çekebilmek için teşvik tedbirleriyle dolaşmış. İhtiyacımız olan en basit en hurda malları bile döviz verip dışarıdan getiririz. İthal listelerinde 1000 kalemden fazla eşya bulunurmuş. Don, gömlek, iç çamaşırı, her çeşit pamuklu yünlü kumaşlar, hazır elbise, nasi, üzengi, elektrik malzemesi, elektrikli aletler, fırçalar, zincirler, makineler, lambalar, ütü, gaz ocağı, kaşık, çatal, bıçak, bilya, toplu iğne, kilit, dikiş iğnesi, olta, çuvaldız, çuval, madeni mamuller, fenli aletler, tarım aletleri, tarım makineleri, matbaa levazımatı, kırtasiye eşyası, kağıt, kalem, bisiklet, pil, akü, telefon, film, tüfek, fişek, sametleri, lastikler, kereste, çimento, şeker, defter, tebeşir, talk, alçı, asfalt, tuğla, kiremit, mermer, demir, cam, şişe, lamba şişesi, porselen, yağlar, parfümler, akaryakıt, petrol ürünleri, zamk, cam macunu, boya, çivit, mürekkep, kibrit, gübre, nişasta, un, buğday, maden kömürü, yiyecek maddeleri, konserveler, oyuncak, spor malzemeleri ve akla gelebilecek her şey dışarıdan getirilirmiş. Pamuğumuzu 45-50 kuruşa satıp kilosu 3,5 liradan bez, basma, pazen alıyormuşuz. Kilosu 2 kuruştan odun ve kereste satıp kilosu 19 kuruşa gazete kağıdı, kuruşa yazı kağıdı, kilosu 125-150 kuruşa mobilya ve parke ithal ediyormuşuz. Madenlerimiz, kromumuz, çinkomuz, manganezimiz kilosu 1 kuruştan gidiyor ve yerine kilosu 650 kuruşa makineler alınıyormuş. 1921 yılında Adana'da 2 iplik ve dokuma tesisi, 3 un fabrikası, 8 çırçır ve pres tesisi ile gayrimüslimlerin sanayi kuruluşu mevcutmuş. Adana'nın düşman istilasından kurtuluşundan 1950 yılına kadar geçen 30 yıl boyunca 17 tesise 1 iplik fabrikası, 2 nebati yağ tesisi, 9 çeltik tesisi, 2 un fabrikası, 21 çırçır eklenebilmiş. Anlaşılacağı gibi büyük bir gelişme sağlanamamış. Kayserililer Çukurova'ya göçe başladı. Çukurova'ları eski Yörük beylerinin ve yeni toprak ağalarının hakimiyetindeydi. Toprağa yabancı olan Yörükler zamanla ağalığa alışmış, toprağa alışamamışlar. Toprağından gereğince yararlanmaya çalışmıyor, toprağı genellikle yarıcılar eliyle işletiyorlar ve hatta bir süre sonra yarıcılara kaptırıyorlardı. Yarıcılık toprak sahibinin toprağının köylüler tarafından işlenmesidir. Toprak sahibi sadece toprağa verir. Emek, tohum, ekim, hasat verir. Hasat sonu elde edilen ürünün yarısı toprak sahibine rant olarak verilir. Ticari faaliyet birikimi sağlayanların toprak ağalarından ve ağalardan toprak edilen eski yarıcılardan bu toprakları ele geçirmeleri kolay, çok kolay. İkinci Dünya Savaşı yıllarında normal olmayan karlarının devam edeceğini sanan Adanalı toprak ağaları 1945-1950 yılında Adana'nın bar diye adlandırılan batakhanelerinde sefahate dalınca her şeyi satıp savmaya başladılar. Toprak edinen yeni toprak sahipleri tarım kesiminde verim artışına sebep olan birçok imkandan da yararlanma şansına kavuştular. Önce Marshall yardımı çerçevesinde Amerika'dan traktör ve diğer tarım makineleri geldi. Arkadan Seyhan Barajı inşa edilerek Çukurova'da su düzeni kontrol altına alındı. Sulu tarım başladı. Kaliteli tohum elde etme, tarım ilaçlama teknikleri öğrenildi. Aynı ürün alınmaya başlandı. Bu yoldan sermayelerini artıranlar da sanayi yatırımlarına yöneldiler. Özetle Adana'ya gelen kararlısı 3 aşamada başarıya ulaşmak oldu. Önce ticaret, sonra toprak sahibi olarak tarım ve nihayet sanayi. 6. Gelişen ilişkiler. Babam Hacı Ömer'in işini geliştirdiği dönemde Adana'da ekonomik faaliyetlerde adı geçen birileri şunlardır. Adana'da kurtuluştan sonra da şehirde kalan ve faaliyetlerini sürdüren gayrimüslimler Albert Diab, George Rafael Glido, Vital Eskenazi, Jacques Natus, Jacob Benyaz, Moiz ve Albert Amado, Köşkerya, Tuzofolli'dir. Adana'ya daha önce gelen halı ticareti, pamuk ticaretiyle meşgul olan Kayserililer, Mustafa Özgür, Seyit Tekin, Adana'ya kurtuluştan sonra gelen Kayserili Nuh Naci Yazgan'dır. Adana'daki tanınmış diğer iş adamları Bekir Sapmaz, Ahmet Salı Salih Efendi, Asım Özbilen'dir. Bunlardan Albert Diab, George Lütfullah, Jacob Benyaz, Albert Amado, Brazofolli Adana'da öldüler. Köşkerya'nın kız kardeşi Albert Diab'la evliydi, o da Adana'da öldü. Sere Glido Adana'daki yağ tesislerini bize sattıktan sonra İstanbul'a yerleşmişti, orada öldü. Mustafa Özgür'ün çocuğu yoktu, yeğendi. Mustafa Özgür, Emin Özgür, Kemal Özgür isimli 3 yeğeni vardı. Seyit Tekin'in iki oğlu vardı. Erkek çocuklarından Hacı Tekin, öbür oğlu İbrahim Tekin Milli Mensucat'ta genel müdürlük yaptı. Akbank'ta yönetim kurulu başkanı oldu. Nuri Has'ın iki Bektaş fabrikasının sahibi Talip Aksoy ile evlendi. Yıldız ise Ahmet Saygı isimli bir gençle evlilik yaptı. Üç erkek çocuğundan Mahmut öldü, Kemal öldürüldü. Kadir Has'la Akbank'ta ortaklığımız devam etmektedir. Nuh Naci Yazgan'ın tek oğlu 18 yaşında İstanbul'da ölünce Adana'da kalamadı. Yeğeni Mehmet Muhaddisoğlu'na evlat edindi. Bekir Sapmaz hiç çocuğu olmadan Adana'da öldü. Ahmet Sapmaz iki evlilik yaptı. Birinci evliliğinden 6 kız, ikinci evliliğinden 2 kız sahibi oldu. Simyonoğlu'nun iplik ve bez fabrikasını Milli Mensubucat Fabrikası olarak işleten 5 ortak bir süre sonra düştüler. Babam Hacı Ömer'in tabiriyle kar ve refah tepti. Her biri işi kendi yanlarına çekmek istediler, fabrika dağıldı. Bekir ve Ahmet Sapmaz ile ailemizin uzun süren değişik ortaklıkları olmasına rağmen iki kardeş kendi imkanlarıyla bir iplik ve bez fabrikası kurmak istediler. Güney Sanayi Fabrikası'nı kurdular. Güney Sanayi Fabrikası'nın iplik ve bez fabrikasının kuruluşundan bir yıl önce üretime başlamıştır. Babam Hacı Ömer evlendiği 1900'de sanayi tesisi olan yağ fabrikasına sahip olduğu 1944 yılına kadar Adana'da pamuk ticaretini sürdürmüştür. Pamuk başlar. Daha önce sürülen tarlaya çekirdek Nisan ayında ekilir. Mayıs ayında pamuk fideleri yeşillenir. Ondan sonra çapalama işi. Yerlerde çapalama yanında bir de sulama derdi vardır. Ta ki kozalaklar belirsin. Temmuz'da, Ağustos'ta kozalaklar görülür. Pamuk toplama telaşı başlar. Çapa ve toplama işlerini Adana'da civar köylerden gelen göçmen işçiler yapar.